Ayrım 2.
Yağan mermiler sürekli onları bulmuştu. Birden karanlığın içinde büyüyen bir gölgenin ona doğru koştuğunu gördü. Yüzünde bir gülümseme belirdi. İşte cesur biri çıkmış ve son kalan canları almayı kafasına koymuş olmalıydı. Elini silahına attı, kolları halsizdi ama ölmeden bu cesur adamı da yanında götürmek niyetindeydi. ''Ben Türk'üm, yüzbaşı Hakkı, oğullarım ateş etmeyin.'' Ses tam zamanda kulaklarına ulaştı, yoksa tetiği çekmesine ramak kalmıştı. Öylece kala kaldı Alper, gölge üzerine geldi ve yanında eğildi. Gözleri kan dolduğu için tam olarak seçemiyordu ama eline dokunan sıcaklıktan dost olduğunu anlamıştı. Bunun ne anlamı vardı ki, ne değişecekti? Amerikalı askerlerin bulunduğu alandan bir ses geldi. Yılan ağzından çıkmış gibi şiddetli bir sesti. Bir ateş huzmesi büyük bir hızla Yüzbaşı Hakkı'nın geldiği kayalığa doğru uçup patladı, kıvılcımlar saçıldı etrafa. Yüzbaşı Hakkı'nın ağzından Allah diye bir çığlık koptu. Askerlerini bıraktığı kayalıkta patlamıştı füze. Hiç ateş gelmiyordu şimdi oradan. Az önce susmuş olan Amerikan atışı yeniden başladı. Amerikalılar şaşkınlıklarını üzerlerinden atmış ve şimdi her iki noktaya doğru karmaşık bir ateş yağmuruna başlamıştı. O anda bir helikopterin silüeti görüldü birkaç yüz metre ötedeki tepenin arkasından. Helikopter hızla tepenin arkasından çıkıp 30 milimetrelik topuyla Türk askerlerinin bulunduğu kayaya doğru ateş yağdırdı. Çatışma alanı o kadar küçüktü ki helikopter ateşi bütün araziyi aydınlatmıştı. Yüzbaşı Hakkı ilerideki birkaç Amerikalı askerle göz göze geldi. Anlamsız bakışlar çarpıştı. Helikopterin ateşi durdu ve hemen ardından kanat altından ard arda büyük ışık hüzmeleri fırladı. Hakkı Bey'in az önce terk ettiği kayanın olduğu alan cehenneme dönmüştü. Kulaklarına inanmak istemiyordu ama yanan Türk askerlerinin acı dolu çığlıkları kulaklarına geliyordu. Üsteğmen Alper ile konuşamamıştı bile. Onun yüzündeki anlık rahatlamayı gördüğü an görevini yerine getirdiğini anladı Hakkı Yüzbaşı. Helikopterin mekanik seslerini duyabiliyorlardı. Ölümcül savaş makinesi büyük bir hızla onların oldukları noktaya dönüp tekrar ateş etmek üzere hareketlenmişti ki az önce alevlere bürünen kayanın olduğu alandan atılan roket helikopterin hemen kuyruğunun altında patladı. Siyah dumanlar çıkararak dönmeye başladı. Saniyeler sonra çok uzaklardan bile görülen bir alev topuna dönüşmüştü. Geri hatlardaki Amerikalı askerler için moral bozucu bir görüntüydü. Hakkı Bey ölümden dönmüştü. Birkaç dakika daha fazla yaşayacağı anlamına geliyordu bu. 101.'nin askerleri hiç nefes aldırmadan tekrar ateşe başladı. Kurşunlar vızıldayarak geçiyordu başlarının üzerinden. Yere yapışmışlardı ve az sonra izli mermiler onları bulacaktı. Alper gözlerini kapatmış, başında ağrılar yaratan uğultuları dinliyordu, yüzü gülüyordu. Büyük metal bir kutunun içinde başka bir dünyada gibiydi. Sesler yaklaşıyordu, artarak geliyordu. Bağırışlar az öncekilerden farklıydı. Gözlerinin önüne bir görüntü geldi Alper'in. Uzaktan yaklaşan bir karaltı gittikçe büyüyordu. Gümbürtüler duyuluyordu ama karaltı hiçbir değişiklik göstermeden genişliyor ve ona doğru yaklaşıyordu. Sesleri ayırt etmeye başlamıştı. At sesleri geliyordu kulaklarına. Binlerce nal sesinin çıkardığı dev senfoniyi dinliyordu şimdi. İçindeki yalnızlık duygusu kaybolup gitti. Coşku selleri gökyüzünden kopup üzerine yağmur gibi yağıyor ve ruhunu ferahlatıyordu. Atları seçebiliyordu şimdi. Engellerin önünden kanatlanarak geçiyorlardı sanki. Allah'ım diye boğuk bir ses koptu gırtlağından. Onları görüyordu. Gözyaşları boşaldı. Onlar diye bağırdı. Atlarının üzerinde gözlerini ileri dikmiş kalpaklı Türk askerleri uçarak ilerliyorlardı. Üsteğmen Alper felç olmuştu. Hareket edemiyordu. İçindeki mutluluğu tarif edemezdi. Bütün dünyada yalnız kendisine ait bir hissi yaşadığının farkındaydı. Yüzü aydınlandı birden, boğazı kurudu. Bir şimşek çaktı zihninde. Gök gürlemesine benzer bir ses doldurdu her yeri. Her yer karanlığa bürünmeden önce geriye dönüp baktı. Patlayan roket herkesi öldürmüştü. Hakkı Bey parçalanan bacaklarına baktı. İkisi de yerinde değildi. Gülümsedi. Silahını çekip birkaç mermi sıktı yaklaşan askerlere. Koca bir çelik kütle alnına çarptı. Sonrasında derin bir uyuşukluk kapladı bedenini. Toprağa bakıyordu gözleri. Ağzının içi taş parçalarıyla dolmuştu. Hissediyordu. Başlarına toplanmışlardı ve dikkatli biçimde etrafı arıyorlar. Ölü Türk askerlerinin üzerine kurşun sıkıyorlardı. Sıra yüzbaşıya geldiğinde durdular. Yaşadığını fark etmişlerdi. Tek bir patlama sesi duyuldu. 23 Mayıs 2007 saat 01.40. Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Geçici Karargahı, Kerkük'ün kuzeydoğusu. Telsizden gelen sesler dayanılacak gibi değildi. Tugay komutanı ve subaylar toplantılarını yaptıkları portatif masanın başında çaresizlik içinde, az ötelerine devam eden korkunç mücadelenin seslerini dinlemek zorundaydı. Çatışmaya giren askerlerin hiçbirisi karargâhtan yardım istememiş ya da başka bir amaçla iletişim kurmamıştı. Orada kendi kaderleriyle baş başa olduklarının bilincindeydiler ve karargâh personelinin kulaklarıyla şahit olduğu bir dövüşün içinde ölüyorlardı yavaş yavaş. Sesler azalmaya başlamıştı ve her nasılsa açık kalmış olan telsizden tek tük silah patlamaları duyuluyordu. Tüm General İhsan Er de dahil olmak üzere bütün subaylar gözyaşları içerisindeydi. Ellerinden hiçbir şey gelmiyordu. Genelkurmay Başkanlığı Tugay'ın bütün gücüyle çatışmaya girmemiş olmasına memnun olmuştu. Bu olayın büyük bir çatışmayı ateşlemesini istemiyorlardı, ancak durumu tam olarak tahlil etmek zaman alacaktı. Baykuş, bize çatışma ile ilgili son durumu bildir. Tamam. Genelkurmay Başkanı Hikmet Pars'ın telsizinden gelen talimatı kesin ve emrediciydi. Kartal, çatışma sona erdi. Askerlerimiz şehit oldu. Tamam. İhsan Er'in sesindeki ifade bir cümleden fazlasını anlatmaya yetmişti. Sözleri telsiz cızırtıları arasında kaybolmuştu. Anlaşıldı Baykuş. Önlemlerinizi en üst seviyeye çıkartın ve hayatta kalmaya çalışın. Sizi o cehennemden çıkarmak için her şeyi yapacağız. Tamam. Kartal, Kuzey Irak'taki diğer birliklerin durumu nedir? Tamam. Baykuş, durum iç açıcı değil. Diğer iki tugayımız sıkışmış durumda ve manevra alanları yok. Eğer hareket etmeye çalışırlarsa size olan onlara da olacak. Tamam. Ne yapalım? Savunmada kalın. Asker araziye dağılıp sipere girsin. Hava savunma tertibatınızı kontrol edin. Üzerinize gelen öncü olursa uzaktan ateş açarak size yaklaşması da önleyin. Sizi oradan helikopterlerle çıkartabilir miyiz, onu araştırıyoruz. Buna gerek yok. Eğer bize yurda dönmemizi emrederseniz döneriz. Helikopterleri riske atmayalım. Bu adamların ne yapacağı belli olmaz. Tamam. Haklısın paşam. O halde bulunduğunuz yerde kalın ve çok iyi siper alın. Taburları takım takım dağıtın. Tam bir komando savaşına hazırlık yapın. Tamam. Anlaşıldı komutanım. Tamam. Tüm General İhsan Er tabur ve bölük komutanlarına döndü. Herkesi gözle görülür bir endişe almıştı. Durum her saniye daha da kötüye gidiyordu. 35 asker çatışmada ölmüştü ve hiçbir şey yapacak durumda değildiler. Çocuklar, hızla birliklerinizin başına intikal edip daha önce belirlenmiş olan bölgelerde sipere girin. Çok iyi siper alın. Takımları dağıtın. Birbirlerine en aşağı 30 metre uzakta siperler katsınlar. Siperleri hava tehditlerine karşı güçlendirmeye çalışın. Bir süre burada dayanmak zorunda kalabiliriz. Komutanım, savaşa mı girdik? Tabur komutanı yüzbaşının sesinde keder vardı. Bir şeyleri geride bırakmış olmanın verdiği bir duygu. Omuz silkerek, bilmiyoruz oğlum ama sanırım bunu öğrenmemiz an meselesi, dedi tüm General İhsan Er. Subaylar koşarak çadırı terk edip ciplerine atladılar. Askerlerinin güvenliğinden onlar sorumluydu. Karşılarındakini henüz düşman diye niteleyemiyorlardı. Güçlü olduklarına şüphe yoktu ve güçlerini hiç tereddüt etmeden kullanıyorlardı. CNN International, Kuzey Irak'ta çatışma. 13 ABD askeri öldü, 30 yaralı var. Ordu yetkilileri Amerikan güçlerine saldıran 35 Türk askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Beyaz Saray, saldırgan tavır nedeniyle Türk hükümetiyle başlaması öngörülen ikili görüşme trafiğini iptal ettiklerini belirtti. Başkan, Suriye ile var olan sorunumuzu halletmeye çalıştığımız bir dönemde Türk ordusunun bu saldırıyı gerçekleştirmiş olmasını şiddetle kınıyoruz. Gereken yapılacaktır, dedi. Amerikan kuvvetleri bugün itibariyle harekete geçti. Suriye sınırını aşan birlikler ilerliyor. Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, Esad dönemi sona ermek üzere Orta Doğu nihai şekline doğru hızla ilerliyor, dedi. Hükümet bir süre önce Kıbrıs'taki karışıklıklar nedeniyle Türk hükümetini suçlamış, Türk hükümetinin adadaki askeri varlığını 60 bine çıkartmasını ağır bir dille eleştirmişti. ABD hükümet sözcüsü Türkiye'nin AB ile ilişkilerini kopardığından beri hızla uygar dünyanın karşı kampına doğru kaydığını söyledi. Türk hükümeti 2 ay önce ABD kongresinden geçen Ermeni soykırımı ile ilgili karar tasarısından dolayı görüşmeler için büyükelçisini geri çağırmıştı. 23 Mayıs 2007, Orta Doğu saatiyle 02:00, ABD Nebraska saatiyle 22 Mayıs 14:40. Offutt, Nebraska, Amerikan ordusu stratejik komuta karargahı. ABD'nin orta bölgesindeki Nebraska eyaletinin Offutt şehri yakınlarında konuşlu olan stratejik komuta karargahında çok farklı bir grup askeri yetkili süregelen harekatın esas altyapısı üzerinde çalışıyor ve doğrudan CENTCOM'a, yani merkezi komutanlık, bağlı olarak eş zamanlı kısa toplantılar yapıyorlardı. Stratejik komutanlık binasının alt katlarında bulunan küçük bir odada dört general bir araya gelmiş masa üzerine serdikleri haritalar üzerinde hararetle tartışıyorlardı. Burası bir bakıma yapılan operasyonların kuşbaşı analiz edilme yeriydi. Toplantıya katılan generaller ordunun en entelektüel generalleriydi ve kurmay subayları içinde politik konularında sözlerine en çok danışılanlardı. Suriye topraklarına girdiğimiz andan itibaren hiç durmamalıyız. Bu bir yıldırım harekat, zamanlama hayati önemde. Öyle bir başlangıç yapılmalı ki çatışmanın ilk adımları yani Kuzey Irak'taki unsurların ortadan kaldırılması işlemi gerçekleştirilmeye başlandığı anda diğer birlikler Suriye'ye geçmeli ve hızlarını hiç kesmeden devam etmeli. Bu arada hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri uçakları hayatlarının en eğlenceli kalkışına hazırlanmalı. Kuzey Irak unsurları ne kadar zamanda temizlenir? Bir ya da iki gün içinde o bölgeyi temizleriz ve ana birlikler bu sırada yollarına devam eder. Aynı zamanda ilk öncüler sınıra gelmiş olur ve büyük ihtimalle sınırda pek fazla bir karşılık görmezler. Suriye ne yapacak? Tabii ki hiçbir şey. Esad ile her konuda anlaşıldı. Suriye ordusu bir süre için tamamen kışlalarına çekilecek. Zaten bu planı kabul etmeseler de kışlaları yerine mezarlarını kazmaya başlamak zorunda kalacaklardı. Evet general, metal fırtına operasyonunu o kadar hızlı gerçekleştirmeliyiz ki CENTCOM'un özel psikolojik baskı operasyonları yeterince etkili olabilsin. Karşımızda hiçbir düzenli birlik kalmamalı. General, düzenli birlik mi dediniz? Atılması planlanan bombaların çapı ve adedini göz önünde bulundurursak ortada düzen adına hiçbir şeyin kalmayacağını garanti edebilirim. Bu tarihi bir operasyon binlerce yıllık bir hareketi tersine döndürecek. Orgeneral Strike'ın dediği gibi her biriyle ayrı ayrı savaşacağız. Başka türlü bu savaşı kazanamayız. Onların beyinlerindeki tüm imajlar hızla yıkılmalı ve kimse direnmeyi aklına bile getirmemeli. Türk ordusu huzursuzlanmaya başladı, hissediyorlar. Evet, hissediyorlar ve karşı koymaya çalışacaklar. Tanrım, dünyada böyle bir ordunun kalması ne muhteşem. Bu güce karşı koymaya çalışacaklarından şüphemiz yok. Gerçek gücümüzü görebileceğiz. Düşünün, karşımızda bizi görünce çil yavrusu gibi dağılıp silahlarını bırakmayan, savaşmanın ne demek olduğunu bilen kahraman bir ordu olacak. Ne zamandır bunun hayalini kuruyordum. Dünyanın denge merkezini ele geçirmeyi kolay bir iş sanmayın. Orada çok fazla bilinmeyen ile karşılaşacağız. Hepimizin bu kadar rahat olması bazen beni rahatsız ediyor doğrusu. 15 tonluk Slayer bombalarının alt edemeyeceği bir bilinmeyen biliyor musun? Tanrım, düşüncesi bile korkunç. O bombanın patladığı zaman ortaya çıkardığı basıncı kilometrelerce öteden hissedebilirsin. Bir kilometreden fazla bir alan içinde sağlam hiçbir şey bırakmıyor. Bir de hedefteki askerleri düşün. Ya B-52'ler, B-2'ler, her şey hazır, her şey. Tam 10 gün, evet 10 gün boyunca saldırılar hiç susmayacak. Aklınıza gelen her yer vurulacak, uçaklar hiç durmayacak. Saldırıların yavaşlaması diye bir şey söz konusu değil. Saldırı bittiğinde insanlar bırak ellerini silaha götürmeyi, lastik patlamasına bile dayanamayacak hale gelecek. Türk halkının psikolojisini yıkıma uğratmalıyız. Toplantı sırasında kapı çalındı. Bir asker içeri girip odadakilere bir şey söylemeden dört generalin koltuklarının ortasında bulunan masaya bir rapor bıraktı ve selam verip hızla odayı terk etti. Generallerden birisi yerinden doğruldu, dosyayı açıp incelemeye koyuldu. Yüzü gülmeye başladı ve siyah dosyayı masanın üzerine attı. Harekatımız başlamıştır arkadaşlar. İlk kayıplar verdirildi. Tüm dünya medyasına dezenformasyon başladı. Türkler Kuzey Irak'taki birliklerimize haince bir saldırı düzenlediler. Ama bekledikleri sonucu alamadılar. 35 saldırgan Türk askeri öldürüldü. Metal fırtına harekatı başlamıştır. 23 Mayıs 2007, Orta Doğu saatiyle 02:30. ABD Doğu kıyısı saatiyle 22 Mayıs 14:50. Beyaz Saray, Washington. Başkan ve danışmanlarından Jack Argosyan başlayan harekatla ilgili ilk raporları inceliyordu. Sesi kısık televizyonda Beyaz Saray sözcüsü Stuart Morgan saatler önce hazırlanmış metni dramatik bir tonda okuyordu. ABD hükümeti Türklerin ABD ile eski dostluklarına hiç uymayan şekilde haince yaptıkları saldırıyı en ağır şekilde protesto ediyordu. Savunma Bakanı Donald Rumsfeld içeri girdi, telaşlıydı ve başkan ile konuşması gereken şeyler vardı. Argosyan, Rumsfeld'in oradaki varlığını sorgulayan bakışlarına karşı dayandı. Başkan kollarını ensesinde kavuşturup keyifle geriye yaylandı. Don, durum nedir? Anlat bakalım. Sayın Başkan, Howard yolda, birazdan size özel bir briefing verecek. Rumsfeld, kapıda bekleyen sivil güvenlik görevlilerine işaret etti. Görevliler hemen Barkovizyon'u içeri taşıyıp hazırladılar. Öyle görünüyordu ki Genelkurmay Başkanı Howard Strike hızlı ve özet bir briefing verecekti. Başkan ve Argosyan anlamsız ifadelerle hazırlıkları izledi. Sivil görevliler işlerini bitirip hızla odayı terk etti. Koridorlarda yankılanan ayak seslerinden sağlam yapılı birisinin geldiği anlaşılıyordu. Kapıda Howard Strike göründü. Yüzünde karanlık bir ifade vardı. Başıyla sert bir selam vererek hemen duvardaki ekranın başına geçti. Makineyi kendisi çalıştırdı. Odada dördünden başka kimse yoktu şimdi. Sayın Başkan, şu an itibariyle metal fırtına harekatı başlamış bulunuyor. Sakin bir gülümseme belirdi başkanın yüzünde. İşler yolunda gidiyordu. Bu operasyonun başlaması demek bitmesi demekti. Uluslararası durum da bundan iyi olamazdı. AB parçalanmamaya çalışıyor, Ruslar Ukrayna ve Kafkasya'da başlarına açılan dertlerle uğraşıyorlardı. En korktuğu şey iç muhalefet nedeniyle operasyonun başlatılamayacak olmasıydı. Ama engeller aşılmıştı işte. Karşısında şimdi sadece Türkler vardı. 1. Süvari Tümeni bütün unsurlarıyla Suriye topraklarına girdi ve 2 gün içerisinde Fırat Nehri'ni geçerek Türk sınırına doğru hareketlenecek. Sanırım yarına Hatay yakınlarına varacaktır. Odadakilere döndü ama bakışları başkanın üzerinde kilitlenmişti. Kendisinden imkansızı bekleyen adamın tam gözlerinin içine hedef alıyordu. Görevini yapacaktı, bunun sonuçlarını düşünmeden hem de. Sayın Başkan, bu tümen sınırı hareketlenen tek tümen değil. 82. Hava İndirme Tümeni Hatay sınırına helikopter ve uçaklarla indirilecek. Bu bölgede yerleşme işlemlerini 2 gün içerisinde tamamlayacaklar. Sonraki hedefleri için harekete geçecekler efendim. Yani İstanbul onların tek hedefi. Howard Strike sanki hiç nefes almadan konuşuyor gibiydi. 3. Süvari Alayı'na bağlı zırhlılar da 1. Süvari'nin hemen sağından bir yay çizerek sınır bölgesine zırhlı birliklerini yayacak ve daha sonra içeriye doğru ilerleyecek. Bir çeşit kanat koruma görevi sağlayacak. Türk ordusunun tarihini unutmamalıyız. Kanatlarda meydana gelecek bir boşluk bizim çocukların yok olmasına neden olabilir. Havdi, Irak'ta neler olacak? Çabuk bana ondan bahset. Bırak şimdi karamsarlığı. Başkan espriliydi doğrusu, fakat yakışıklı suratına daha çok ciddi ifadeler yakışıyordu. Kamuoyu onu en mutlu anlarında bile mesafeli bir gülümseme ile görebilirdi. Sırıtınca tehlikeli bir çılgını andırıyordu. Howard Strike bu espriye bir tepki vermeden devam etti. Irak'taki işi 101. Hava İndirme halledecek ve tabii ki... Evet, işte burasını seviyorum. C-130'lar 15 tonluk Slayer bombalarını atacaklar. Yerin biraz üstünde patlıyor bu bombalar. Uçaklar uygun bir mesafeden bu bombaları Tugayların konumlandığı bölgelerin üzerine bırakacak. Ortada fazla bir şey kalmasını beklemiyoruz. Aklınızdaki durum nedir? Rumsfeld söze girdi ve az önce bahsedilen korkunç plan onu etkilemiş gibi görünmüyordu. 5 uçak gemisi ve 22 destroyer Firkateyn Kakdeniz'de. 2 nükleer denizaltı tedarik yollarında devriye geziyor. Nükleer tepki? Zaten soğuk savaş sonrasında başlıkların çoğu geri getirilip parçalanmıştı. Türklerin elinde olanlar da aylar öncesinden başlayan programa göre kontrol altına alındı. Eğer ki bizim bilmediğimiz bir bombaya sahipseler ve böyle bir tepki verirlerse aynı dille karşılıklarını göreceklerini bilirler. Ellerinde okyanus aşabilecek herhangi bir tertibat yok. Irak ile devam edecek olursak... Birazdan 101.'nin saldırı helikopterleri havalanacak ve Türk Deniz Piyade Tugayı'nı vuracak. Bu arada 4. Mekanize Piyade Tümeni'ne bağlı tanklar Hakkari Dağ Komanda Tugayı'nın karargahına ve çevrede konuşlu taburlarına saldıracak ve onların araziye dağılmasını sağlayacak. Büyük ihtimalle zaten şu aralar araziye dağılmak üzeredirler. 3. Zırhlı Süvari Alayı'nın tankları da Türk 20. Zırhlı Tugayı'na saldıracak ve tankları yok edecek. Tabii helikopter desteğinde. Ya Kutsal Şafak operasyonu? Argosyan bunu sormak zorunda hissetti kendisini. Çünkü o zaman Ermeni diasporasının bekledikleri nihayet gerçekleşecekti. Howard Strike ona aldırmadan devam etti. İlk kez yaptığımız bir şey bu. Hava ve kara savaşı konseptini ayırıyoruz. Hava saldırıları da Irak'taki ağır çatışmayla eş zamanlı olarak başlayacak. Ancak hava kuvvetlerinin saldırıları psikolojik savaşa destek verme üzerinde yoğunlaşacak. Durup nefes aldı. Şimdi beyninin başka bir alanından veri topluyordu. Tekrar önünde duran Türkiye haritası üzerine odaklandı. Şimdiye kadar konuştuklarımız Orta Batı ve Doğu için geçerli. Ancak en büyük hedef bir tek şehir, ülkenin can damarı. Genelkurmay Başkanı odadakileri dikkatli bakışlarla süzdü. Ve bu şehir dünyanın kalbi olarak da adlandırılabilir. Orası İstanbul. Donald Rumsfeld bu bedenindeki tüylerin hareketlendiğini hissetti. Sanki kutsal bir isimden bahsediliyordu. Neden böyle bir şey hissettiğini bilmiyordu doğrusu ama sanki genlerinin çok derinlerinde, hafızasıyla bağlantılı bir noktada gizli bir his vardı. İstanbul'un kendisine ait olduğuna dair gizli bir duygu yaşatıyordu. İstanbul kelimesi ona her şeyden çok anlamlı gelmişti. Ülkesinin resmi kurumlarında ve resmi işaretlerdeki Roma İmparatorluğu simgelerini hatırladı. Doğal bir yakınlıkla hissettiği. Bu şehre hava saldırısını düzenlerken çok özenli davranacağız. Karşımıza hiçbir güç çıkmamalı. Elimizdeki bütün silahlarla bir şehri vurmak zorundayız. 82. hava indirmenin de ana hedefi İstanbul. 101.'nin sonraki hedefi olan Ankara'da işi bittikten hemen sonra İstanbul operasyonu başlayacak. Bu arada deniz piyadelerini de denizden İstanbul'a yollamak istiyoruz. Ancak bilemiyorum. Çanakkale Boğazı biliyorsunuz. Başkan ayağa kalktı. Bu operasyon ile ilgili olarak CENTCOM'da bir izleme merkezi oluşturuldu. Şimdi o merkeze gideceğiz. Bu iş bitmeden uyumak yok Doğan. Sanki Strike'ın daha fazla konuşmasını istemiyor gibiydi. Masadaki dosyayı alırken başkan yardımcısını kastederek Dick Avustralya'dan döndükten sonra Washington'da kalsın dedi. Florida CENTCOM'dan izleyecekti savaşı. Başkan Air Force One'dan Chicago'ya Adrian 3 Lyon'a telefon etti. Kamuoyunca pek bilinmeyen bu kişi ülkenin dolayısıyla dünyanın en güçlü insanları arasında sayılabilirdi. Şu sıralar çok büyük faaliyetler içinde bulunmayan Ornikon adlı orta ölçekli bir madencilik ve enerji şirketinin 4 gizli ortağından biriydi. Başkanın mensubu olduğu Evangelist Kilisesi'nin en önde gelen balıkçılarından biriydi. Ve Türkiye'ye açılan bu savaşın perde arkasındaki planlayıcısıydı. Gelişmeler başkanının en büyük finansman destekçilerinden Bay Lyon'a sürekli iletilmeliydi. Sonuçta bu savaşı 4 yıldır bekliyordu. İstanbul'a dünyanın en büyük Evangelist Kilisesi'ni yaptırmaya yemin ettiği söyleniyordu. Hep şunu derdi. Unutma, biz bu toprakları istiyoruz. Üzerindeki insanları değil. 23 Mayıs 2007 saat 03.10 Genelkurmay Başkanlığı Ankara. Genelkurmay Başkanı Hikmet Pars Harekat Komuta Merkezi'ndeki telsizin başından ayrılmıyordu. Deniz Piyade Tugayı karargahından sürekli olarak bölgedeki çatışma ile ilgili haberler geliyordu. Hükümetin bir an önce toplanması için kırmızı alarm verilmişti. Başbakan Tayyip Erdoğan ve Ankara'da bulunan kabine üyeleri harekat merkezine geliyorlardı. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül 6 kişilik bir heyetle Washington'a doğru yola çıkmıştı bile. Son birkaç dakikadır haberler kesilmişti. 35 askerin şehit olduğu bildirilmişti en son. Irak'taki birliklerin öncülerinden gelen bilgiler önce kendi karargahlarına, oradan da harekat merkezine iletiliyordu. Ortalık çok karışık görünüyordu ama durum tam tersiydi. Türkiye'nin her yerinden fiber optik kablo ağlarıyla gelen bilgiler tamamen dijital hale gelmiş olan ekranlara ve analiz edilecekleri istasyonlara aktarılıyordu. Hikmet Paşa harekat merkezinde bulunan esas toplantı odasının hemen yanındaki küçük bir odaya geçti. Burada masanın üzerinde Irak, Suriye ve Türkiye haritaları bulunuyordu. Masanın başına gelip haritalara dikti gözünü. Haritaların üzerinde ışıklar yanmaya başladı. Masanın içindeki elektrik tertibatı sayesinde operatörün verdiği bilgiler bu masaya aktarılıyordu. Masanın üzerinde Türk ve Amerikan birliklerinin yerleri belirmişti. Irak'a baktı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hikmet Pars için görüntü korkunçtu. Birlikler birbirine çok yakındı ve yakın zaman içinde şiddetli bir çatışma olmuştu. Pek çok Türk askerinin canına mal olan bir çatışma görebiliyordu. Çok kısa bir süre sonra o bölge ateş çemberine girecekti.